Ayrım 9.
Buna da ehne yapalım, hükümet elbette bize bu tarlayı verecektir diyerek, boyun eğip dururken bileği pek güçlü ağlar, bununla da kalmayıp, zavallı, fakir, tarlasız insanların elinden almak için tekrar karıştırıp açık ihalede, bunların ellerinden alınarak yine bu bataklığa yakın bir yerde bulunan, kaderi diliyle sahte tapu yerleştirmek suretiyle tapusunu almış ve tarlalanmış bulunan develi, kara çadırlı, koyun sürülü ve çiftçilikle hiçbir alakası ve anlayışları bulunmayan yörüklere bu 700 dönümlük zavallı insanların ne emekler sarf ettikleri arazi dönümü 60 küsür liradan verilmiş, halen bunların elindedir. Çıplaklar denilen mahalle bu arazi için nerelere müracaat etmemiş, ne işler yapmamıştır. Beyhude, çünkü arazi kurudu. İşin ucunda ağa var. Zavallı çıplaklar daha neler çekecekler, alın yazısı bu. Ben çıplaklar çiftliğindenim. Burasını pekala bilirim. Bataklıkken bu arazide yabani hayvanlardan korkarak çok ördek avladım. Babam buraya yerleşmiştir. Çıplakların çoğu bu arazi yüzünden çok hastalık kazanmıştır. Hatta babam burada yılın birinde savrun çayının taşması ve evin seller içerisinde kaldığı bir sırada çoluk çocuğunu ve hayvanlarını göğüs boyu sudan kurtaracağım derken zatürreye yakalanıp nihayet tüberküloza çevirmiş, 5 seneden beri çekmektedir. Evet çıplaklar, babam halen yanımda bulunmaktadır. Bütçeme göre tedavisine bakmaktayım. Gel de benden sor. Bu kazancımla babamı tedavi ettirebilir miyim? Bu durumda ancak kendimi geçindirirken siz düşünün. İğne ilaç parası bulamıyorum. Zaruret içerisindeyim. Fakat bunun sebebi gene bizim çıplaklardan gelmektedir. Çünkü babam bu hastalığı arazi yüzünden çıplaklarda kazanmıştır. Evet, çıplaklarda. Acaba bunların çilesi ne zaman dolacak? Bu tarlaya ne zaman sahip olup da çıplaklıktan kurtulup giyinecekler belli değildir. Şimdi evlerinin yanı başına kadar ellerinden alınan arazileri sürülmüş, kendileri avcı tarafından çepeçevre çevrilmiş, korkudan pusmuş, bir av gibi oturmaktadırlar. Zavallı insanlar gene ağaların kapısında ekmeği aramakta. Bunların gayeleri zaten ağaların kapısından kurtulmaktı. Fakat felek Mustafa'ya yar olmamıştır. Kıymetli yazar, her vatandaşın hakkını araması herhalde serbesttir. 8 kardeşim, bir annem halen çıplakların çilesini çekiyorlar. Daha da çekeceklerdir. Bütün varlıklarını sarf ettikleri, uğruna can verdikleri bu tarlanın bunlara verilmesi ve topraklandırılmaları acaba zor mu? Niçin verilmiyor? Bu çıplak vatandaşlar birazcık olsun gülüp kendilerine gelseler ne olur? Sayın yazar, hakları kertme edilmiş bu vatandaşların bu durumlarını yazıp umumi efkara duyurmanı ve gerekenlere de duyurmanı kardeşçe istirhan ediyorum. İşe bakın ki ben bu mektubu yazmış, tam bitirmişken bir haber geldi. Kadirli Kaymakamını Kars'ın Tuzluca ilçesine atmışlar. Mektubu yazanın adını yazacaktım ama bu haberi alınca caydım. Neme gerek, ağalar fıkaracığın başına bir hal getirirler. Sayın okurlarım, siz bilmezsiniz, bunlar Kadirli ağalarıdır. Bunlar dağlara yüzlerce eşkıya çıkartıp, köylüleri bir avuç toprak için tehdit ettiklerinden dolayı, 1933 yılında Diyarbakır'a sürgün edilmiş ağalardır. Ben bunlardan korkarım, ödüm patlar. Can dediğin tatlı bir şeydir. Bunların eli kolu uzun. Bunların bir eli hükümetin içinde, bir eli Toros'tadır. Şimdi ellerini 1-2 yıldır her ne sebeptense Toros'tan çektiler. Gerekirse gene Toros'u eşkıya ile doldururlar. Ağlarla oynamaya gelmez. Bok yoluna gider insan. Gördük ki ağların gücünün üstüne güç yoktur. Bunu Türkiye'de bilmeyen yok. 1-2 aydın ha ötsün de ötsün. Şu iyi niyetli Kadirli Kaymakamının gittim de yaptığı güzel işleri bir bir anlattım. İçim sevinçten taşarak, aşkla, şevkle şu kaymakamın yaptığı işleri anlattım. Ne vardı anlatacak? Ne bilirdim böyle olacağını? Ben o yazıları yazmasaydım, kaymakamın atılma işi bu kadar çabuk olmazdı. Belki bir zaman daha yerinde kalırdı. Ağalar bu yazıları görünce meydan okudular. Alın size, bu kadar ayyuka çıkmış bir kaymakamı ne pahasına olursa olsun yerinde bırakamazlardı. Ağalar otoritelerinin sarsılmasına hiç mi hiç dayanamazlar. Kaymakamın Kadirli'de kalması onların otoritelerine bir setti. Önce kaymakam kırıyordu otoritelerini. Sonra ne diyecekti halk? ağalarda gayri iş kalmadı. Bir kaymakamcı bile attıramayan ağaya ben ağa mı derim? Ağa yarım devlet olduğunu her gün, her dakika halka bildirmek zorundadır. Kaymakamla birlikte başka kaymakamların da yerleri değişmiş. Bana öyle geliyor ki ötekiler de Mehmetcan'ın narına yandılar. Adana valisi de, o çalışkan, o kültürlü adam da onun narına yandı. Mehmetcan'ı tutuyordu. İyi biliyorum ki şu ağalar bir fire için bir yorganı değil, bir evi yakarlar. Kendi yorganlarını değil tabii, başkalarının yorganlarını. Yukarıdaki mektuptan da, bana gelen başka mektuplardan da anlaşılıyor ki, ağa meselesi Türkiye için büyük bir kaygıdır. 20. yüzyıl ağaları götüremiyor. Götüremiyor ama ağa da sürüp gidiyor. Onunla birlikte de yoksulluğumuz, açlığımız, geriliğimiz, sömürmemiz sürüp gidiyor. Ve de sürüp gideceğe benziyor bu gidişe bakarsan. Ben korktum. Bir daha hiçbir kaymakamla röportaj yapmak istemiyorum. Yazık değil mi güzelim insanlara? Benim yüzümden ağalar meydan okuyacak diye niçin rahatları kaçsın? İşlerinden olsunlar, işleri yarım kalsın. Ben bundan sonra karar verdim. İlk fırsatta izin verirse eğer Sayın İnönü ile röportaj yapacağım. Onun yaptığı güzel işler üstüne. Örneğin Garp cephesinin muzaffer kumandanı üstüne. Köy enstitülerini açtıran Cumhurbaşkanı üstüne. Klasikleri tercüme ettirmesi üstüne. Yok yok, vazgeçtim. Neme gerek, ağaların bir meydan okumasına daha sebep olurum da. Türk milletinin karşısında sesimin çıktığınca söylüyorum. Ben gazeteci olarak ödevimi yaptım. Kaymakama yaptıkları onların bilecekleri işte. Ama bir insan olarak, bir yazar, bir gazeteci olarak konumumu savunuyorum. Sonuna kadar da savunacağım. Bu millet güç gösterisine çıkmış çok yiğit gördü. Ben ağaların büyük güçlerini inkar etmedim ki. Onların güçleri üstüne konuştum hep. Bunda alınacak ne vardı? Kadirlili hemşerimiz Ahmet Topaloğlu'na da rica ettim ki şu kaymakam işlerini bitirsin. O zaman isterseniz değil Tuzluca'ya, nereye isterseniz gönderin kaymakamı. Oralara yurt parçaları değil mi? Aklım almıyor, almıyor. Almayacak da hiçbir zaman. 20. yüzyılda bir orta çağ kabadayılığı söker mi? Bu ağaların hiç mi akılları yok? Böyle koca bir millet çoğunluğuna meydan okunur mu? Varsın okusunlar. Benim elimden yazıp çizmekten başka hiçbir iş gelmez. Gidip de teker teker ağaları tutup, arkadaşlar etmeyin, eylemeyin, yazık oluyor diyemem ki. Kadirli ağalarına selam ederim, saygılarımı sunarım. İstedikleri kadar meydan okusunlar. İsterlerse kaymakamı sınır dışı ettirsinler. Kaymakam onları yendi. Kadirli'nin beton caddeleri durdukça, Kadirli'nin suyu aktıkça, Kadirli'nin okulları okuyan çocuklarla dolup taştıkça, Kadirli'nin o güzelim parkının ağaçları büyüdükçe, Kadirli'de iyiliksever bu halk bulundukça, her zaman kaymakam onları yenmiş sayılacaktır. Kaymakamın güzel eserleri. Ağalar. Yıl 1946 yılı. Ben Kayseri'de 1,5 yıllık askerim. Kayseri'de türlü tabakadan ahbaplar edindim. Bu arada Kayseri Memleket Hastanesi doktorlarından biriyle de ahbap olduk. Doktorlardan bir gün bana bir haber geldi, çabucak gelsin diye. Haberi bana ileten arkadaş çok heyecanlıydı. Ağlamaklı bir hali vardı. Boyuna, böyle bir şey olamaz, olamaz diyordu. Şaşkınlık içinde kıvranıyordu. Hemen hastaneye koştum. Yaşlı bir adam yumulmuş duruyordu. 60'ından fazla gösteriyordu. Doktor, bu yaşlı adamla konuş dedi. Benim böyle konularla ilgilendiğimi, hikayeler yazdığımı biliyordu. Bir hikayemi okumuştu. Bu büyük bir örnek dedi. Hastaneye yaralı bir delikanlı getirmişler. Delikanlı can çekişir durumda. Öldü ölecek. Yaralının sorgusunu yapıyorlar. Ne oldu sana? Kim vurdu seni? Yaralı, tüfek boşandırdım, kendi kendimi vurdum diyor. Bir yandan da sorup soruşturuyorlar. Ben kendi kendimi kazara vurduğumdan başka söz alamıyorlar ağzından. Sonra delikanlı ölüyor. Yarayı başından almış, kurtarılamıyor. Olay böylece kapanmış gitmişken, doktor oğluyla birlikte gelen babasının, oğlunun ölüsü başında ağlamasını, çığlığını duyuyor. Anadolu'da analar, babalar, kardeşler, ölülerinin başında, ölenin niçin öldüğünü, nasıl bir kişi olduğunu söyleyerek ağlarlar. Bu hem bir gelenek hem de acıdan kendini tutamamaktan gelen bir konuşmadır. Babanın konuşmaları ağda bir tuhaf. Dağ gibi yavrumu öldürenler iflah olmasın. Gavurlar, dinsizler. Suçsuz yavruya böyle kıyılır mı? Daha bir sürü şeyler söylüyor. Kendisini dinleyenlerden, dinleyip anlayanlardan haberi yok. Doktor adamın konuşmalarına, ağdına bir mim koyuyor. Ve anlıyor ki işin içinde iş var. Adamı bir yana çekip sıkıştırıyor. Kim vurdu oğlunu? Hiç kimse vurmadı. Kendi kendini vurdu. Peki sen ağlarken oğluma kıyanlar iflah olmasın diyordun. Bu ne demek? Yaşlı adamı iyice bir sıkıştırınca iş ortaya çıkıyor. Adam ağlayarak korkunç bir acı içinde olayı olduğu gibi anlatıyor. Ağanın bir oğlu var, İstanbullarda dolaşan. Bu ağanın oğlu çiftliğe gelince tabancayla nişan atışlarına başlıyor. Delikanlı kendini müthiş bir nişancı sayıyor. Ölen çocuk da yıllardan bu yana kapılarında yarıcı olan Çakır Emmi'nin oğlu. Bir gün tarlada Çakır Emmi'nin oğluna diyor ki, ''Dur uzakta, başına bir yumurta koyacağım, ateş edeceğim.'' Çocuk olmaz yapamam derse de dinlemiyor. Uzun bir cebelleşmeden sonra çocuğun başına yumurtayı koyup karşısına dikiliyor, nişan alıyor. Her insan güyomtel olamaz ya, yumurtaya nişan alacağı yerde delikanlının başına nişan alıyor. Yumurta yerine Çakır Emmi'nin oğlunu vuruyor. Buraya kadar hiçbir diyecek yok. Durmasaydı karşısında, koymasaydı başına yumurtayı der, geçeriz. Delikanlı yaralı, Çakır Emmi'ye ve bizim Güyomtel'in babasına iş böyle böyle diye haber gidiyor. Güyomtel'in babasıdır Çakır Emmi'yi çağırıyor. Çakır diyor, var git oğlunla konuş, bir kazadır olmuş. Var git söyle ki oğluna ifade verirken desin ki ben kendi kendimi vurdum. Oğlum senin oğlunun yüzünden hapislerde çürürse seni iflah etmem. Bu çiftlikte yaşatmam. Seni de çocuklarını da acından öldürürüm. Anladın mı dediğimi? Çakır Emmi'nin başında 16 nüfus var. Çakır Emmi 60'ını aşkın. Topraktan atılırsa eline ne geçecek? Gidiyor oğluna. İnşallah kurtulursun oğul diyor. Diyeceksin ki ben kendimi vurdum. Diyeceksin ki beni hiç kimse vurmadı. Yaralı diretiyor. Böyle bir ifadeyi veremem de veremem diyor. Çakır Emmi başlıyor ağlamaya. Sen gidiyorsun. 16 baş horanta başımda. Oğlumdan oluyorum. Arkasından da toprağımdan olmayayım. Şikayet etsen de ağanın oğlunu hapse atsalar ne olacak? Ağa bir yolunu bulur, oğlunu hapisten kurtarır ya. Bizim de topraktan atıldığımız yanımıza kar kalır. Etme, eyleme oğul. Ağzını açma. Topraktan atılmamız demek, 16 baş nüfusumuzun da ölmesi demek. Gel öldürme, kanına girme 16 baş külfetimin oğul. Bu yaşımda beni süründürme. Oğludur, bakıp görüyor ki başka bir çaresi yok, boyun büküp babasına söz veriyor. Hastanede de ifadesini böyle veriyor ve ölüyor. Doktor Çakır Emmi'yi konuşturuyor ya, Çakır Emmi ağlayarak derdini döküyor ya, boş bulunuyor ya, bin pişman. Ben böyle bir şey söylemedim diyor, ağzımdan böyle bir şey çıkmadı diyor başkalarına. İşin korkunç tarafı bu inkar. Çakır Emmi'nin inkardan başka çıkar yolu yok. Bu oğul pahasına ölünceye kadar sürdürdüğü toprakta kalacak. Şikayet etse ne olacak? Eline hiçbir şey geçmeyeceğini Çakır Emmi bilmez mi? İşin korkunç tarafı insanoğlunu buna mecbur etmek. Bu bir acı örnek. Tesadüfen karşılaştığımız bir örnek. Böyle bir adam gelsin de ağasının istediği dışında, partisi dışında oy kullansın. Yağma mı? Bizim ağalık sistemimiz aşağı yukarı bu. Ben askerdim. Sırtımda er elbisesi vardı. Çakır Emmi'yi sıkıştırdım, ağzını açmadı. Emmi dedim, ben de yarıcı bir ailenin çocuğuyum. Söyle bana derdini. Doktora dediğimdir. Sen yazıcıysan söyleyemem. Kesseler ağzımı açamam. Allah rahmet eylesin, giden gitti. Ve gittim. Çakır Emmi'nin öldürsek de ağzını açmayacağını arkadaşlara bir iyice anlattım. Çakır Emmi de kodu gitti. Bir korkusu vardı, ağzından kaçırdığı sözlerden dolayı efendilerin bir işler karıştırmasıydı. Giderken bana yalvardı durdu. Söyle de efendilere ocağımı söndürmesinler. Bir oğlum gitti, geride kalan 16 baş külfetimi de onlar öldürmesinler. Böyle örnekler verecek olsam bu yapraklar değil, koca derginin tümü yetmez. Örneğin gene ünlü Baladız olayını anlatsam bir roman olur. Duyup iştenin dudağı çatlar. Hani 1946'da köylüler Baladız'da köyün ağasını öldürmüşlerdi ya. O olay gazetelere geçmiş, uzun zaman üstünde konuşulmuştu ya. Ağa kimdir? Bildiğimce anlatayım. 1. Şimdi ağların en önemlileri aşiret başkanları, oba, kabile başkanlarıdır. Bunlar daha çok Doğu Anadolu beyleri, ağlarıdır. Beylikler babadan oğladır. Ağların gücü zenginliklerinden gelir. Oba beyleri olmadıkları halde onları zenginlikleri aile olarak halkın üstüne hakim kılmıştır. Bey olmadıkları halde Osmanlılar bu zengin, güçlü ağları da beyleri gibi tanımış, rütbeler vermiştir. Halk onlara bey değil, ağ diye bakar. Çoğunluk bunların beylerden farkı olmamıştır. Benim bildiğim beylerin, bir örnek olarak veriyorum, özel hapishaneleri olmuştur da ağaların olmamıştır. Bey hem yargıç hem hapishaneci olmuştur. Günümüzde bu beylerin çocukları sahip oldukları köylerden dolayı Cumhuriyet devrinde hükümet bunların elinden hapishaneyi, halkı yargılama işini almıştır. Eski güçlerini daha sürdürüp gidiyorlar. Eskiden bir derebey halka %100 hükmederdi. Halkın gideceği tek kapı derebey kapısıydı. Cumhuriyetin ilk günlerinde beyler toparlanıncaya kadar halk rahat bir soluk almıştır. Sonra ne olmuştur? Ellerinde para olan, güç olan ağalar, beyler yavaş yavaş hükümete sokulmaya başlamışlar. Gelenek de onlara yardım ettiği için halkla hükümet arasında bir köprü olmuşlardır. Onlarsız halk hükümet kapısında hiçbir işlerini gördürememeye başlamıştır. Şunu şurada açıkça yazayım da gözden kaçmasın. Cumhuriyetten sonra bir kısım derebeyler ortadan kalkmıştır. Bunlar topraklarını har vurup harman savuran derebey çocuklarıyla eski derebeyliklerini olduğu gibi sürdürmeye çalışan, ekonomik güçleri olmayan derebey çocuklarıdır. Sırtlarını ekonomik güce dayayan derebeyleri hem nüfuzları hem de ekonomik güçleriyle sürüp gelmektedirler. Demokrasiden sonra bunlar partilere girmişler, ellerinde oy olduğu için hemen birinci plana geçmişlerdir. Biz seçimlerde hangi parti kazanacak yoklamasına çıktığımızda kaç ağa bu yanda, kaç ağa şu yanda diye yoklama yapar, ağların güçlerini ölçer, ona göre sonucu gazetemize bildirirdik. Seçim tahminlerini bu şekilde kolaylıkla yapardık. Bir de bunlarla paralel tay giden bir şeyhlik kurumu vardır. Şeyhler de din nüfuzundan faydalanan kimselerdir. Şeyhlik kurumu da babadan oğula kalan bir kurumdur. Aynı derebeylik gibi. Ellerinde ekonomik gücü olmayan, yalnız şeyhlik gücüyle kalan şeyhler, zamanla güçlerini, yani bütün güçlerini yitirmişler, sırtlarını ekonomik güce dayayan şeyhler, eskisinden de daha çok halk üstündeki hakimiyetlerini sürdürmüşlerdir. Şeyhler de beyler, ağalar gibi halkla hükümet arasında aracı olmuşlardır. Cumhuriyet çağında bizim sandığımız gibi, hükümetin halkla öyle direkt bir ilişkisi olamamıştır. Yazık ki bu bir gerçektir. Ağalar hiçbir zaman hükümetle halk arasını boş bırakmamışlardır. Bunu kaldırmaya da hükümetlerin gücü yetmemiştir. Bizim tarihimizde derebeylerin gücünü hep hükümet sağlamıştır. Cumhuriyette verilen halkçılık savaşlarına rağmen bunun önüne geçilememiştir. Bunun önüne geçmek öyle lafla, avurla, zavurla olmuyor. Ağaları hükümetten ayıracak, onları ortadan kaldıracak bir sisteme yönelmek gerekiyor. Bundan da hükümetlerimiz her zaman kaçınmışlardır. Ağaları derebeylerini ortadan kaldırmak için savaşlar yapılmamış, niyetlenilmemiş değil, buna niyetlenen %100 onlarla savaşacak gücü kendilerinde bulamamışlar, attıkları adımları her zaman geri almışlardır. 2. Öteki ağalar da türlü sebeplerden toprak sahibi olmuş, zengin olmuş kişilerdir. Bunların güçleri, önceleri yalnız ekonomik güçleridir. Sonraları buna dayanarak hükümet güçlerini de kendi güçlerine katmaya çalışmışlardır ve de katmışlardır. Gelelim şimdiki duruma. Türkiye'de bir ağalar saltanatı vardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında bunlar hükümetin politikasına %100 hakim değillerdi, sinmişlerdi. Hükümette onların dedikleri olmuyordu. Yani doğrudan doğruya demek istiyorum. Kabuklarına çekilmiş, bekliyorlar, öylece duruyorlardı. Ama hükümet de %100 onları ortadan kaldıramıyordu. Ortaya çıkmak için uygun bir yer, zaman bekliyorlardı. Atatürk'ten sonra bir durgun çağ başladı. Bu çağda gittikçe güçlenmekte olan ağalar hızlarını iyice artırdılar. Atatürk'ten gelen devrimci hız sürüp gittiğini sanıyordu. Köy enstitüleri açıldı. Köy enstitüleri ağaların elindeki köylüleri ister istemez uyaracaktı. İlkin ağalar bu okulların ne olup olmadığını anlamadılar. Sonradan baktılar ki bu okullar karanlıklarını deliyor, büyük bir tehlike oluyor onlar için. Öyle bir propagandaya başladılar ki, köydeki anayı ensüdeki oğluna düşman kıldılar. Gene dayanakları din elden gidiyor, okuyanlar gavur oluyor, ahlak bozuluyordu. Bu işte şehirlerdeki gericilerden de kendilerine büyük yardımcılar buldular. Bir de politik faydalar çıktı ortaya. Ortaya çıkan partiler köyde köylünün faydasına dayayamazdı sırtını. Dayasa dayasa ağanın faydasına dayardı. İşte böylelikle ağalarla politikacılar birleştiler. Bu sefer ağaları partiler paylaşamaz oldular. Hangi partide ağa çoksa o partinin seçim gücü daha çoktu. Önce Halk Partisi ağaların hoşuna gitmek için köy enstitüsünün yüksek kısmını kapattı. Bu %100 birkaç ağayı kendisine çekmek içindi. Sonra güçlenen ağalar enstitüleri toptan kapattılar. Böylelikle ağaların önlerindeki en büyük engel kalkmış oldu. Şimdi aydınlar diretiyorlar. Köy enstitüleri açılsın da açılsın. Havanda su dövüyorlar. Böyle bir sistemde köy enstitüleri açılamaz. Bunu bilerek savaşıyorlarsa bir diyeceğim yok. Eğer açılır umutları varsa avuçlarını yalasınlar. Köy enstitüleri son yıllarda ölü hale gelen halk evleri de kapatılınca ağalar karşısında hiçbir engel kalmadı. Halka giden bütün yollar kapatıldı. Son yıllarda ağalar iki güce birden sahip oldular. Biri ekonomik güç, öteki de politik güç. Bunların karşısında yalnız aydınlar kaldı. Eskiden ağaların ekonomik güçleri yalnız topraklarının sınırlarında kalıyordu. Şimdilerde bu güç şehirlere, kasabalara girdi. Ticarete, sanayiye el attı. Çukurova'dan, Ege'den, hatta Doğu Anadolu'dan birçok örnekler verebilirim. Çiftlik temel oldu. Çiftliğin getirdiği parayla bazı kimseler fabrikalar kurdular, ticarethaneler açtılar. Çukurova'daki büyük fabrikalardan, ticarethanelerden bir kısmı çiftliğin olan ağalarındır. Bunların bir kolları çiftliklerinde, bir kolları da fabrikalarında, ticarethanelerindedir. Çiftliği olmayan işe fabrika kurmakla, ticaretle başlamış bir takım kişiler de çiftlik almaya başladılar. Buna da Ege'de, Çukurova'da birçok örnekler verebilirim. Ekonomik görünüş bu. Gittikçe iki güç bir yerde birleşiyor. Bunlar böylelikle dört bir yanı sara dursunlar, bütün güçleri ellerinde toplaya dursun, bunun karşısındakiler ne yaptılar? Yani aydınlar, emekçiler. 17 yılda bunlar politik, ekonomik, yenilmez bir güç haline gelirlerken halk güçleri hep baltalandı. Emekçiden yana olan partiler kuruldu. Türlü bahanelerle bunlar kapatıldı. Kuranların başlarına olmadık işler açıldı. Türlü karalar çalındı. Emekçi taraftarlarına vatan haini bile dediler. Nerede işçi, köylü teşkilatlanmaya doğru bir adım attıysa, ağaların etkisindeki politika onların başına hışım gibi indi. Böylelikle ortaya korkunç bir dengesizlik çıktı.